Ayrım 18.
Şaşkın bakışlarımı yakalamış olacak ki Leyla Gencer, yaramaz ve de kabahatli bir çocuk tavrıyla açıkladı. Eve buzdolabı alacaktım. Onca ünlü bildik marka varken gittim bu acayip şeyi aldım. Sırf markası Quartet diye. Müzik dörtlüsünü alım satıyor diye. Beş para etmez. Ama ne yapayım, oldu bir kere. Adı Quartet olduğu için seviyor bu buzdolabını. Artık hiçbirimizin akıllığından kuşku duymadığımız bu primadonna. Arkadaşlarını dinliyorum. Lorenz anlatıyor. Diyelim hep birlikte oturmuş sohbet ediyoruz. Hepimiz gibi ama çoğumuzdan daha güzel, normal bir İtalyanca konuşuyor. Derken aramıza etkilemek istediği birileri katıldım ya da çok önemli bir şey söylemek istedi mi ansızın başlar sahne diline. Eski İtalyanca'ya, libretto dilini kullanmaya. Sahnedeki tüm deneyimlerini konuşmasına katar. Şaşırır kalıveririz. Gülmemek için zor tutarım kendimi. Bir kez Verona'da karşılaştık. Orada çok popülerdi. Temsilden sonraydı. Çevresi gençlerle doluydu. Sokakta onu görünce gözlerime inanamadım. Sanki karşımda gerçek Ayda vardı. Çevresindekiler de korteji ya da köleleri. Aynen o havadaydı. Kraliçeliği sahneyle sınırlanmıyordu. Bayılıyordu kraliçeliğe sokaklarda, evlere, masalara taşımaya. Bugün de öyleydi. Fransa anlatıyor. Biraz abartma huyu var doğrusu. Bir notasını kaybettim. Ayrıca ben mi kaybettim, o mu, pek de belli değil. Her neyse, söz konusu tek notaydı. 3 yıl bütün notalarımı kaybettim diye bana çok kızdı. Ama insan olarak öyle müthiş yanları var ki, o size kızsa bile siz ona kızamazsınız. Gönül almayı çok iyi biliyor. Bir kez çok sevdiği bir maestronun hiç sevmediği bir primadonna ile plak yaptığını öğrendi ve çok öfkelendi. Hemen telefona sarıldı. Hazırladığı telgraf metnini okudu. Santraldeki kız, özür dilerim ama küfür telgrafı kabul etmiyoruz deyip telgrafı geri çevirdi. Yarım saat sonra Leyla kahkahalarla gülüyordu. Ben bu küfürleri maestroya nasıl da yollayacaktım diye. Anlık tepkilerle doludur Leyla. Gülmesiyle ağlaması iç içedir. Sonsuz duygusaldır. Bu denli mantıklı, akılcı, derinlemesine düşünen bir insanın bunca duygusal olmasına şaşarsınız. Dostluklara sonsuz değer verir. Dostlarına kendinden çok şey verir ve dostlarından da aynı şeyi bekler. Eğer beklediğini bulamazsa hemen düş kırıklığına uğrar. Falenze beni aramadı, filanca bana soğuk davrandı diye acı çeker. Bunlar onda ciddi yaralar açar, ağlar, üzülür. O herkesi kendi gibi biliyor ya, öyle de olmak istiyor. Nandi anlatıyor. Bütün o güçlü primadonna kişiliğinin gerisinde çok hassas, çok kırılgan, çok dişli bir kadın var. Sahnedeki güçlülüğüyle yaşamdaki yumuşaklığı çelişkili. Sanki iki ayrı insan. En büyük kusuru hiç sabrı olmaması. İstediğini hemen o an ister. Mesleğinde, çalışma yaşamında kendi öyle disiplinli, öyle dakik, öyle mükemmelliyetçi ki herkesten de aynısını beklemesi anlaşılır. Ama yaşamda kimi zaman uzlaşmacı olmalı. Hayır, o olmaz. Zaman zaman da komple kompleksi depreşir. Herkesin, orkestra şefleri, opera müdürleri ya da meslektaşlarının ona karşı komplolar hazırladığına inanır. Herkes kuşkuyla bakar. Kimi zaman haklıdır. Gerçekten ona karşı komplolar olmuştur. Ama her zaman değil. 30 yıllık arkadaşım. Ben onun gibi ev sahipliği yapan görmedim. Hepimizi coşturur, kendi de coşar. Yalvarız şarkı söylesin diye. Önce nazlanır ama çok az nazlanır. Dayanamaz söyler. Şarkı söylerken bunca tat alan bir başkasını bilmiyorum. Her ne kusuru varsa yaşamda da sahnede de tümünü affettirir. Tito anlatıyor. Önceleri yalnızca Gencer hayranıydık. Bir grup insan. O nereye gitse, İngiltere'ye, Almanya'ya, İtalya'nın tüm kentlerine biz de peşinden gider temsillerini izlerdik. Neden sonra tanıştık ve yıllar içinde arkadaş olduk. Ama ilk tanıştığımızda ondan korkardık. Ne de olsa primadonna. Çok lükse alışmıştır falan diye çekinirdik. Sonradan gördük ki işte değil. Her duruma, her kuşla ayak uyduruyor. Dünyanın en lüks otellerinde sağa sola emirler yağdırdığı gibi bavulunu sırtlayıp yağmur altında kilometrelerce yürüyebilir. Hem de kahkahalarla gülerek, hem de hiç yorulmadan. Zaten o yorulmak nedir bilmez. Bence yaşamdaki en önemli niteliklerinden biri de bu. Uyum gösterme yeteneği. Annesiyle oturan, ev işlerinde yemek pişirmekten çok hoşlanan tam bir amatör opera delisi Tito. Günün birinde koca primadonna'nın ona uğramasını, ne de olsa yabancı sayılan bir evde, çok açım, atıştıracak bir şeyler var mı deyip buzdolabını açması ve annesinin şaşkın bakışları arasında oracıkta, ayakta, koca bir servis tabağı zeytinyağlı fasulyeyi mideye indirmesini bir türlü unutamıyorum. Tam İtalyan kadınları gibi yer içer, Leyla sonsuz tat alarak. Ben bilim adamıyım, doktorum, nesnel bilime inanırım. Ama yine de Leyla'nın içgüdülerine ve altıncı hissine şaşmadan edemiyorum. Müthiş bir altıncı hissi var. İbo hastalanınca hemen beni çağırırlar. Ben bakarım. Ve Leyla bana doktorluk öğretmeye kalkar. Ve ister inanın ister inanmayın, söyledikleri hep doğrudur. Olacakları önceden bilir. Benim birçok sanatçı arkadaşım var. Hele müzik dünyasında, opera dünyasında. Onlar her an insanı nasıl demeli? Tavlamaya çalışırlar. Oysa Leyla'nın çabası işi sahnede biter. Sahneden indiği anda eğer arkadaşınızsanız arkadaşınızdır. Sizi tavlamaya çalışan bir sanatçı değil. Kimi geceler uykudan uyanıp onu düşünürüm. Onun gerçek dışı bir durumunu görür, yüksek bir tahtta oturuyordu. Hayır, kraliçe gibi değil. Sicilya Madonnası gibi görünür. Ayaklarının dibinde gerçek dışı hayvanlar vardır. Belki de bizler. Belki de bizler onun sadık köpekleriyiz. Ona yaklaşabildiğimiz için mutlu olan bizler. Onunla birlikte gülebildiğimiz için, onunla birlikte ağlayabildiğimiz için şükrederiz. Leyla ile 30 yıldır arkadaşız ama onunla asla laubali olmam. Çünkü o bir ilahtır. Bizim ilahımız. Önceleri hep kocaman kapkara gözlükler takardı. Gözlerini kapatan, nereye baktığını göstermeyen kara gözlükler. Gece ya da gündüz, doğal ışıkta ya da yapay ışıkta. Kapalı mekanlar ya da açık havada hiç çıkarmadığı güneş gözlükleri. Onları gözünden ancak sahnede çıkarıyordu. Başlangıçta arkadaşları hiç anlam veremediler. Leyla neden gözlerinin güzelliğini herkesten gizliyordu? Onu tanıdıkça nedenini çözmeye başladılar. Kara gözlükler Leyla'nın en yalın korunma yöntemiydi. Tüm projektörlerin ona çevrildiği bir arenada kendini o gözlüklerin ardına gizliyordu. Sahne dışında hiçbir yerde kendini apaçık ele vermek istemiyordu. Kara gözlükler Leyla'ya kendini ele vermeden çevresindekileri gözlemleme, inceleme, tartma, değerlendirme olanağı veriyordu. Hiç vazgeçmedi çevresini ve çevresindekileri incelemekten, tartmaktan. Tıpkı bir kedi gibi tırnaklarını gizlemiş, ne zaman kime saldıracağını, ne zaman kime sokulacağını kollar. Ama önce her şeyi, herkesin niyetini iyice anlayacak, ondan sonra da ya tırmalar, tüm şimşeklerini yağdırır ya da her şeyini, tüm saygısını, sonsuz sevgisini, aşık yürekliğini, dürüstlüğünü, sınır tanımayan dostluğunu vermeye hazır. Sahnede bir kez kendini kanıtladıktan sonra çıkarıp attı kara gözlükleri Leyla. Hem artık kedi gibi değil, panter gibiydi. Sahnelerdeki rekabet acımasızdır. Her tiyatronun sahnesinde akustiği en iyi olduğu bir nokta vardır. Temsil sırasında sanatçılar o noktayı, o yeri kapmak için birbirleriyle yarışırlar. Kimi sanatçı karşısındaki rol arkadaşına yanlış replik verir, şaşırsın diye. Kimi de düetlerde ya çok yükseğe çıkarak ya da aşağı inerek karşısındakinin yarı yolda kalmasına zemin hazırlar. Bunlar birkaç örnek. Napoli Deyli, San Carlo Operası'nda Norma'yı söylerken. Norma'yı Leyla Adagissa rolünü Fiorenza Cosetta adlı bir mezzo-soprano oynuyor. Cosetta aynı rolü Callas'la birlikte de söylemiş. Callas temsil öncesi rica eder. Lütfen düette tiz notaları çok uzatmayalım, zorlanıyorum der. Cosetta elbette çıkmam deyip temsilde tam tersini yapar. Leyla bu öyküyü biliyor ve birazcık yok canım, o hiç kimseden korkar mı? Elbette korkmuyor. Sahnede aynı numarayı Leyla'ya da yapmaya kalkışır Cosetta ama Leyla hazırlıklıdır sahnede, mat olmaz. Temsil sona ermiş, alkışlar, alkışlar. Leyla yeniden selama çıkıyor. Aa, bir ara bir de bakıyor Franzo Cosetto da kostümüyle hazır ve nazır selama çıkmaya hazırlanıyor. Zaten kızmış Leyla, bütün cinleri tepesinde toplanıyor. Ne işin var senin burada? Hala perde arkasına ne dolanıyorsun? Cosetto, ama Fransa'da, Adagissa'da selama çıkar gibi bir şeyler söylemeye çalışırken, burası Fransa değil İtalya. Çabuk çek arabanı, defol, bir daha seni görmeyeyim deyip parlıyor Leyla. Ve şaşkın bakkalın mezzosopranosu arkasına dönüp kraliçe edasıyla alkışları karşılamaya yeniden sahneye çıkıyor. Yüzünde o soylu gülümseme. Napoli'de Leyla Gencer'in bir sanatçıyı sahneden nasıl kovduğu dilden dile dolaşırken tam tersi bir öyküde Floransa'da anlatılıyor. Floransa'da Maria Stuart operasındaydı. Stuardo'yu o, kraliçe Elizabeth rolünü Amerikalı genç zenci mezzo-soprano Shirley Verrett oynuyordu. Ve temsil sonrasında Leyla, Shirley Verrett'i zorla selama sahneyi iterken o hayır, bu yalnız sizin sahneniz, yalnız sizin çıkmanız gerek diyerek tutturuyor ama Leyla Gencer'e söz geçiremiyordu. Hangisiydi divanın gerçek yüzü? Bir sanatçıyı sahneden kovan mı, bir sanatçıyı sahnede yüceltendi. Paolo Gressini Scala'nın genel yönetmeni olduğu dönemlerdeydi. Leyla Gencer'e yıllarca nereye giderse gitsin yüzlerce mektup yazmış, her temsilde kırmızı güller yollamıştı. Grassi, Leyla onun Gentile Assara amikasıydı, tatlı ve sevgili arkadaşı. Scala'da salonun tam orta yerinde bir müdür locası var. Koca kurumun en gözde yeri ve herkesin gözdiktiği bir yer. Grassi Scala'nın başına getirilince elbet temsilleri bu locadan izliyor. Ve arkadaşı Leyla'yı da eğer sahnede değilse locada yanında oturtuyor. Vidi Scala Milano çalkalanıyor. Nasıl olur da bu primadonna her temsilde baş köşeye kurulur. Yönetmen locasına oturur. Kıyamet kopuyor. Leyla'nın tepkisi. Sandılar ki ben o locaya oturuyorum diye Scala benim olacak. Ve ekliyor. Scala zaten benim de. Leyla öfkeden çıldırmış ve ne yapacağını bilemiyor. Sonunda kararını verdi. Bir kağıt kalem alıp Sayın Bay Grassi diye başlayıp tüm öfkesini, kinini kustu. Olay şu. Napoli'de San Carlo operasında Poliot oynanmış ve başroldeki soprano ıslıklanmıştı. Daha önce Leyla Gencer'in bu rolde alkışlandığını anımsatayım. Temsilin ertesi günü La Repubblica gazetesinde çıkan bir yazıda Leyla Gencer adam yolladı ve temsili ıslıklattı diye bir yazı çıktı. Gerçekten yapmış mıydı böyle bir şeyi? Yok canım, dedikodu işte. Leyla çok kızdı ve Scala'nın yönetmeni Grassi bunu nasıl yalanlamaz diye daha da çok kızdı ve kağıda kaleme sarıldı. Paolo Grassi yanıt verdi. Aşırı öfkenizle, abartılı suçlamalarınıza dolu mektubunuzu aldım diye başlayıp, hayranların isterik fanatizmine bir son verilmesini istedim. Başka ne yapabilirim diye bitiriyordu. Leyla bir süre küstü Grassi'ye, sonra yine barıştılar. Milano'daki evindeyim. Kitaplıktan rastgele bir kitap seçiyorum. İçinden iki küçük mektup düşüyor. Okuyayım mı, okumayayım mı? Çok özel şeyler olabilir. Ona gösteriyorum. Önce ters ters homurdanıyor. Her şeyim karma karışık. Önce Fransa, şimdi de sen. Her şeyimi karıştırdınız, dağıttınız, alt üst ettiniz. Şu son tümceleri belki bin kez duydum. İçimden kendime sakin ol, aldırma Zeynep diyorum. Yetinmedi, sürdürdü. Her şeyi bir karıştırdınız. Artık hiçbir şeyimi bulamıyorum. Nefret ediyorum. İkinizden de nefret ediyorum. Tamam, anlaşıldı. Franca'dan da benden de nefret ediyor. Çünkü onu anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Nefret ediyor ama yine de aldırmamalıyım. Aldırmamalıyım. Yetinmedi, sürdürdü. Of, sıkıldım artık. Artık konuşmak, anlatmak istemiyorum. Sorulara da cevap vermeyeceğim. Sıkıldım, yoruldum, istemiyorum. Bir şeyin sinirlendi mi söylenmeye başlıyor. Söylendikçe de daha çok sinirleniyor. Sinirlendikçe daha çok söyleniyor. Kendi kızgınlığını, öfkesini körüklüyor. İçimden tamam tamam tamam, sakın karşılık verme. Şimdi geçer diyorum. Nitekim mektupları okumaya başladı ve aşağı sarkmış yüzü toparlanmaya, aydınlanmaya başladı. Bakın ne diyor, okumamı ister misin? Bende yanıt yok. Artık yüzü iyice gülüyor, yanıtımı beklemedi. Alfiero del Bosforo, yani boğazın çiçeği diye başladı. Alfiero de Bosforo ve sürdürdü. Boğazın çiçeği, İtalya'nın bülbülü, Bergamo'nun neşesi ve fırtınalı yüreği, yeryüzünün en iyi ev sahibesi, sadık dost. Sana var olduğun için, dostluğun için yürekten teşekkür ediyorum. Ada Başelli. Ada Başelli kim biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Hani konuşmak, anlatmak istemiyordu, hani yorgundu, şimdi de ben kısa kesmeye çalışıyorum. Aa, nasıl olur da bilmezsin? Sizler de hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ada Başelli bu ülkenin kültür yaşamına sonsuz katkılarda bulunmuş yazar, filozof Ricardo Başelli'nin karısı. Ayol, Ricardo Başelli bilinmez mi? Bu ülkenin Goethe'si. İkisi de can dostlarımdır. 90'larından sonra öldüler. Kültürden, dostlardan söz ediyoruz ya, artık keyfi yerine geldi. Ver ötekini de okuyayım istersen. Bende yine yanıt yok. Şimdi benim neşem yerinde değil. Ama yine de ikinci kağıdı uzattım. Zaten bu mektup değil, küçük bir not. Piyanist, müzik adamı, Roma, Paris, Florence operalarının Scala'nın genel sanat yönetmenliğini yapmış Massimo Bijanchino'dan. Bak ne diyor. 10 dakika önce sıkıldım, yoruldum, istemiyorum diyen kadından şimdi eser yok. Karşımda bir kraliçe edasıyla ve sonsuz keyifle küçük notu okuyor. Majesteleri, lütfen önünüze diz çöküp elinizi öpmeme izin verin. Massimo Bijanchino. Her sözcüğün keyfini çıkardığını görüyorum. bir an için çok uzaklara daldı. Kim bilir, bütün bu kitapların içinde kaybettiğim, farkında olmadığım daha ne mektuplar ve ne notlar vardır diye mırıldandı. Bir an durdu ve açıkladı. Ben hemen kırılıverdim. İşte gönlümü almak için hep böyle yazılar dolduruldu. Sonra çok alçak bir sesle itiraf etti. Benim hep ama hep sevilmeye, şefkate ihtiyacım var. Yaz tatillerinde tüm davetleri geri çeviriyor, İstanbul'a, Ayşe'ye, Fatma'ya, Sevim'e, arkadaşları Necla ve Adnan'a koşuyordu. Bütün o dedikodulardan uzak, yarışlardan, çekişmelerden, kıskançlıklardan uzak rahat ediyordu İstanbul'da. Kimselerin onu tanımadığı, bilmediği, izlemediği, önem vermediği kendi kentinde. Ama bir kez İtalyan arkadaşlarıyla İtalya'nın güneyine tatile gitmeyi kabul etti. Arkadaşları anlatıyor. Otele vardıklarında denizin rengi mavi değil, gökyüzü parlak değil diye tutturmaya başladı. Oysa akşama varmışlardı. Denizin rengini, gökyüzünün solukluğunu nasıl gördü belli değil. Ve devam etti. O da çok küçük, dolabın kapağı ters, banyomun penceresi yok ve benzeri. Tamam dedi arkadaşları. Tamam, bu gece uyuyup yarın Milano'ya dönüyoruz. Ertesi sabah Leyla herkesin önce uyanmış, plaja inmişti. Denizin rengi harikaydı, gökyüzü şahane, doğa muhteşemdi. Canım oda da hiç fena sayılmazdı. Dönmek mi? Kim söz etti dönmekten? Siz isterseniz dönün, ben kalıyorum diye bağırıp kendini sulara attı. Yüzdü, yüzdü, yüzdü, hiç yorulmuyor ya. Arkadaşları da peşinden. Leyla açıldıkça açılıyordu, uzaktaki bir adaya yüzüyordu. Arkadaşları nefes nefese neden sonra ona yetiştiklerinde şu manzarayla karşılaştılar. Minicik, bomboş bir koyda Leyla suyun içinde Norman'ın Casta Diva, kutsal tanrıça aryasını söylüyor. Kendisi için söylüyor, yeryüzü için söylüyordu, mutluydu. Bugüne dek bana tüm sesi yüzündeydi, tüm sesi bakışlarındaydı, tüm sesi gözyaşlarındaydı, tüm sesi ellerindeydi, duruşundaydı, başını çevirişindeydi diye temsilleri anlatmaya çalışan arkadaşları o anı şöyle dile getirdiler. Yeryüzünün tüm mutluluğu o sesteydi. Yalnız kendi için, tüm yeryüzü için denizde Casta Diva'yı söyleyen Leyla Gencer'in sesinde. Yeryüzünün tüm mutluluğu o sesteydi. Her öykü bir ayna, Leyla Gencer'in bir başka yüzünü yansıtan. Aynalar arasında dolaşıyorum, büyüleniyorum. Final. Aynalar, anılar, aryalar arasında çıktığım yolculuk sona ermek üzere. Yukarıdaki final sözcüğü benim yolculuğumun sonunu belirlemek için. Yoksa Leyla Gencer'in serüveninin sonunu belirlemek için değil. Artık istemiyorum dese de onun yolculuğu plaklarda, kayıtlarda, yazılarda, opera tarihinde, müzik dünyasında devam edecek. Sevgili Leyla Gencer, yolculuğum boyunca beni her şeyin kendiliğinden olduğuna inandırmaya çalıştınız. Hepsi şans, kader, kısmet dediniz. Siz hiçbir şey yapmadınız, yalnızca şarkı söylemek istediniz. Bir de daha küçücük bir çocukken uçurumun kıyısında havaya fırlatılmak. Sonra atıldığınız yeryüzü uçurumlarında boşluğa, hiçliğe, yokluğa karışmamak için sesinizi kullandınız. Şarkı söylemek bir tutkuya dönüşmedi. Şarkı söylemek ta baştan bir tutkuydu sizde. Sonra tüm tutkularınızı şarkı söylemeye dönüştürdünüz. Şarkı söylemek, yani müzik dünyasının, opera dünyasının bir parçası olmak. Yani o dünyayla soluk alıp soluk vermek. Yani o dünyayı fethetmek. Hep uçurumun kıyısına gelebilmek, tüm uçurumlara meydan okuyabilmek için tutkunuza sımsıkı sarıldınız. Ve boşluğa, hiçliğe yuvarlanmamak, yok olmamak, hep tutkunuzun peşinden koşmak. İşte hepsi bu. Sevgili Leyla Gencer, işte açık seçik söyledim. O bir şey yapmadı, yalnızca şarkılarını söyledi dedim. Şimdi mutlu musunuz? İstediğiniz oldu mu? Buraya dek 99 minicik bölümde, sizin o sınırsız inancınız ve tutkunuzun yanında minicik kalan bölümlerde, bir ileri bir geri sıçrayarak, anılara, düşlere sarılarak, bir mozaik tablonun kimi parçalarını ortaya çıkarmaya çalıştım. Ama şimdi izin verin, bırakalım her okur parçaları kendi birleştirip, kendi tablosunu oluştursun. Bakarsınız eksik parçaları bulanlar bile olur. Bakarsınız kimi size inanır. Evet, her şey kendiliğinden olmuş. Şans, kader, kısmet der. Ama ben bu bölümde sizi dinlemiyorum. Ve bu yolculuğun sonuna artık size teşekkür etmek istiyorum. Yo, yalnız bu kitap için değil, var olduğunuz için. Sonsuz bir inançla, inatla, hırsla ve aşkla tutkunuzun peşinden koştuğunuz için. Nice zorluklara, yokluklara, engellere, gözle görülen ya da görülmeyen baskılara göğüs gerdiniz. Sonuna dek savaşmaktan yılmadınız. Sizi yıldırmaya kalkanlara meydan okuduğunuz için. Hem de ödün vermeden, hem de uzlaşmaya yanaşmadan. Öğrenmekten, bilgilenmekten, çalışmaktan, araştırmaktan bir an olsun vazgeçmediniz. Ve bundan sonsuz bir tat aldığınız için. Yalnızlığınızı çok özel bir bahçenize, gözyaşlarınızı bahçenizin çiçeklerine dönüştürdüğünüz için. Kendinizi hiç sakınmadan sona dek verebildiğiniz için. Mesleğinize, sevdiklerinize ve hayata verebildiğiniz için. Zenginliğinizi, çokluğunuzu kahkahalara dönüştürmeyi bildiğiniz ve bunları her an paylaşmaya hazır olduğunuz için. Kendinize yarışarak, kendinizi aşarak, kendinizi eleştirerek, zayıflıklarınızı bilerek, yetkinliğe ulaşma çabanızla yeryüzü uçurumlarını sınadığınız için. Dipsiz kuyuların en dibiyle, gökyüzündeki bulutların en yükseği arasına gidip gelirken, acıyla sevinci, aşkla nefreti, öfke ve yumuşaklığı bir arada yoğururken, dostluklarla ihanetlere kollarınızı açmışken, tüm çelişkileri yaşarken ve içinizde yaşatırken, yine de kendinizle barışık olduğunuz için. İçinizin ateşiyle yeryüzünü tutuşturmaya hazır olduğunuz için. Yeryüzünü değilse de müzik dünyasına tutuşturduğunuz günlerde bile minicik bir sesle, ama benim hep sevilmeye ve şefkate ihtiyacım var diyebildiğiniz için. Divalığın görkemiyle alçak gönüllülüğü birbirinden ayıramadığınız ve sıradan insan olmanın ama gerçek insan olmanın değerine sımsıkı sarıldığınız için. Yeryüzünün harikalığına, insanoğlunun müthişliğine beni bir kez daha inandırdığınız için teşekkür ediyorum. Ülkem beni hatırladı. Zeynep Oral, Mart 1999. Tutkunun romanı Leyla Gencer kitabımı yazalı 7 yıl oluyor. Bu 7 yıl içinde en sık karşılaştığım soru şu oldu. Nereden aklınıza geldi Leyla Gencer'i yazmak? Nereden, nasıl, neden? Hayret ve şaşkınlık içeren bu sorunun yanıtını zaten kitabımda verdiğimde susmayı eğiliyorum. Ama doğrusu asıl ben hayretler içindeyim ve şaşırıyordum. Nasıl olur da bugüne dek hiç kimse Leyla Gencer'i yazmayı düşünmemişti? Nasıl olur da bunun gereğine inanılmadan yaşanmıştı bunca zaman? Nasıl olur da o Leyla Gencer yeryüzü uçurumlarında kanat çırparken bizler suskun kalabilmiştik? Kendi kıymetlerini tanımayan, tanımlayan, değerlendirmeyen, geleceğe mal etmeyen toplumlar yok olmaya mahkumdur. Bugün geç de olsa Leyla Gencer'e şükran borcumuzu, gönül borcumuzu ödemek için yapılanları gördükçe sevincim artıyor. Onun adına düzenlenen onur geceleri, Sevda ve Cenap Ant Vakfı'nın altın madalyası, Yapı Kredi Uluslararası Leyla Gencer Şan Yarışması, Kültür Bakanlığı tarafından Ankara Devlet Operası'nın önüne dikilen Leyla Gencer anıtı, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın Leyla Gencer'i onursal başkan seçmesi, bütün bu etkinlikler ve çabalar önünde saygıyla eğiliyorum. Bütün bu çabalardan daha eski olan bu kitap, eğer bunlar için itici bir güç ya da küçük bir dürtü olduysa ne mutlu bana.